Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Mart 2022 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna müdahalesinin yankıları, notları aktaracağım size. Hem sahadan haberler var hem tepkiler, uluslararası siyasetteki tepkiler var. Rusya'dan arka arkaya mesajlar geldi. Kremlin sözcüsü CNN televizyonunda Christine Avampur'a konuk oldu. Çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Sergey Lavrov'un aynı şekilde açıklamaları var. Müzakereler Ukrayna hükümetiyle devam ediyor. Sahadaki operasyonlarda biraz hafifletilmiş durumda. Hatta Newsweek dergisinin Amerikan İstihbarat Ajansı'na dayanarak, kaynaklarına dayanarak enteresan bir uzun bir makalesi de var. Dün gece okudum ben de. Ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki savaşı kaybettiği sosyal ağlarda, biraz da karartılmış sosyal ağlarda oluşan kanıydı. Ama bizzat Amerikan istihbarat uzmanları aslında bunun hiç de tam olarak öyle olmadığını söylüyorlar. Özellikle Rusya ordusunun insani kayıplardan kaçınmak için beklenmedik tarzda bir taktik uyguladığını dile getiriyorlar. Diplomatik müzakereler devam ediyor. Tabii bir NATO zirvesi var. 23-24 Mart'ta bugün yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Öncesinde Joe Biden Avrupalı müttefiklerle buluşmak üzere gidiyor. Avrupa'dan da mesajlar var. Özellikle Almanya kanadından bu işe NATO'yu bulaştırmama vurguları yapılıyor. Bir yandan da tabii Ukrayna'nın silahsızlandırılması meselesi, Polonya ile Rusya'nın ilişkileri gergin. Avrupa kanadını daha doğrusu bugün odaklanacağımız konu Avrupa kanadı olacak. Gazeteci yazar Erman Çete'ye bağlanacağız ve Avrupalılar ne yapıyorlar? Amerika transatlantik bağları çerçevesinde bu krizdeki tavırlarını nasıl okumak lazım? Buna bakacağız. Tabii dikkat çekici bir haber de yine Rusya'dan bu bağlamda geldi. Rusya lideri Vladimir Putin Gazprom sözleşmelerinin, yani doğalgaz sözleşmelerini kastediyor, rubleye çevrilmesi, rubleyle satılması talimatı verdi. Önemli bir gelişme bu. Yankılarına daha sonra bakmak gerekecek. Aktarmaya çalışacağım birazdan notları. Dünyadan da vaktim el verdiğince diğer notları aktarmaya çalışacağım efendim. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal frekanslarımız bunlar. Buradan bizi dinleyebilirsiniz. Radio Map uygulamasından yine bizi dinleyebilirsiniz. Bu konuda tabii karartmaları her gün aktarmak durumunda kalıyorum. En son Radio Map'i karartmışlardı, pardon. Artık kaçamak yapıyoruz sürekli olarak. Twitter'da da insanları karartıyorlar biliyorsunuz. Kurumsal değil de tek tek insan avına çıkıldı. Amerikan teknoloji devleri. voicecdn.sputnikimages.com'dan bizi dinleyebilirsiniz. Linki de paylaştım Twitter hesabımdan. Oradan da bakabilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, sahadan Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları var. Daha çok askeri tesislerin vurulduğuna dair bilgiler paylaşıyorlar. Özellikle İHA'lar, tanklar, 1500'ün üzerinde tankın Ukrayna ordusuna ait imha edildiğini duyuruyorlar. Meskun mahallelerde Ukrayna, özellikle neo-nazi unsurların, Ukrayna ordusunun düzenli ordusuna monte edilen neo-nazi unsurların meskun mahallelerde sivillerin arasında Rusya ordusunu ateş açmaya, kışkırtmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması bu şekilde. Geri kalan askeri bilgileri de yayınlıyorlar sürekli olarak. Özellikle Donetsk'te sivil katliamlara sebebiyet veren Tochka U taktik füze sistemlerini en son Kiev'in kuzey bölgelerinde Rusya güçlerini hedef alan 97 hedefi imha ettiklerini duyurdular. Bir de 16 adet Ukrayna İHA'sı, aralarında 3'ü Bayraktar TB2 olmak üzere düşürüldü diyorlar. Bir de tahliyeler var tabii. 19 binden fazla insan. Tümgeneral Mihail Mizintsev'in açıklaması bu. Ukrayna, Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin tehlikeli bölgelerinden tahliye edildi deniliyor. Batı kanallarında görmeyeceksiniz ama Rusya kanallarında Rusça konuşanlar İngilizce'ye de çevrilerek aktarılıyor. Başlarına gelenleri paylaşıyorlar. Tabii Batı dünyasında bunlar ne kadar görülüyor tartışma konusu. Birleşmiş Milletler, Güney Afrika Cumhuriyeti bu arada insani karar taslağını BM Genel Kurulu'na sunmuş durumda. Rusya Federasyonu da buna özen gösterdiklerini söylüyor ama özellikle güneydeki Mariupol bölgesinde küçük bir alanda sıkışmış Nazi birlikleri, maalesef kentin görüntüleri hiç parlak değil. Özellikle şehrin sivil yerleşimlerine girdikleri için Naziler oradan sığınaklardan siviller tahliye edilmeye çalışılıyor. Zelenski en son Odessa valiliğine neonazilerin Aydar taburundan Maxim Marchenko'yu, eski komutan bu, vali olarak atamıştı. Orada da Odessa'da henüz bir çatışma yok ama okullara ve hastanelere askeri karargahlar kurulması için Marchenko'nun, eski Aydar komutanının emir verdiği yolunda haberler var. Rusya Federasyonu'nun bu müdahaleye girişirken dile getirdiği denazifikasyon, yani Nazilerden arındırma, silahsızlandırma vurguları vardı. Bir de Rusya'da haham Alexander Boro da açıklama yapmış. Neonazizmin Ukrayna'da aktif olarak kendini var ettiğini söylemiş ve Putin'in de buna karşılık Nazilerden arındırma hedefini koyduğunu dile getirmiş. Eski Kristallnacht anılarını anımsatarak bir açıklama yapmış durumda. Esir değişimi de yapılmaya başlanmış. Öyle gözüküyor Ukrayna ordusuyla Rusya tarafından açıklamalar var. Bir de bizi de ilgilendiren boğazları, Karadeniz ve boğazları, Ukrayna'nın döşediği serseri mayınlar. Gemilerin limanlarda mahsur kalma riskine Karadeniz'de dikkat çekmişler. Rusya Genel Kurmayı bu arada Acemilerlerin Ukrayna'ya gönderilmesini yasaklayan bir açıklama yaptı efendim. Yabancı savaşçılar var. Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin talimatıyla bir uluslararası lejyon kurulmuştu. Brezilya'dan katılım varmış buraya. Ta dünyanın öbür ucundan. Tabii Rusya Federasyonu bu yabancı savaşçıları hassas güdümlü füzelerle vuruyor ve vurmaya da devam edeceğini söylüyor. Bu tartışmalar, yani Zelenski açıklamıştı bunu, fakat Pentagon Ukrayna'ya diğer ülkelerden gönüllülerin gittiğine dair kanıt yok diye bir açıklama yapmış John Kirby. Allah Allah. Zelenski yaptı açıklamayı, kafam karıştı şimdi benim. Zelenski hatta 10 binden fazla gönüllü gitti diye bir açıklama yapmıştı. Pentagon Zelenski'yi yalanlamış oldu, öyle gözüküyor. Almanya'da da Junge Welt gazetesi yazarı Arnold Schölzer bir makale yazmış. 1945'ten bu yana ilk kez Alman askerleri, ki aralarında muvazzaf askerler de var, Rus askerlerine ateş açtı şeklinde çok çarpıcı bir haber, ifadeye yer vermiş. Ve Alman medyasının son derece güdümlü bir biçimde bu konuyu ele aldığından şikayet eden bir yazı diyelim, dikkat çekici bir yazı. Bunun dışında tabii Ukraynalı neonazilerin kimyasal maddeli provokasyonlar hazırladığı yolunda Rusya'nın BM daimi temsilcisi yardımcısı Dmitri Polyanski'nin basın toplantısıyla yaptığı açıklamalar var. Buna engel olunması gerektiği vurgusu var. Ukrayna'da neonazilerin insanları direklere bağladığı, Ukrayna'nın batı kesimlerinde görüntüler çok yaygınca, onlarca görüntü, çocuklar, kadınlar, pantolonları indirilip bantlarla, koli bantlarıyla bağlanmış şekilde ve özellikle neonaziler oldukları anlaşılıyor. Dövüldükleri görüntüler, kırbaçlandıkları görüntüler. İşte bu görüntülerin yayılması açıklaması sosyal medyada, bunun müsebbibi olan hesabı kapatmışlar efendim, görülmesin diye. Hakikaten çok acayip, Batı'nın karartması. Ben bunca yıllık dış haberciyim, hiç böyle bir şey görmedim. En son Fransız Euronews haber kanalı Rusya'daki yayınlarının durdurulduğundan şikayet ediyor. Ama tabii tamamen işte bizim de Eksen'in de örneğinde gördüğünüz gibi tamamen bir Batı'da karartma söz konusu. Bunu anımsatmak gerekiyor. Almanya'da özellikle neonazi azak taburu suç faaliyetlerini konu alan haberler yumuşatılarak veriliyor. Aynı şekilde Britanya'nın Reuters haber ajansı Rus TAS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkarma kararı aldı. Uluslararası basında izlersiniz, yani siz BBC'de izlersiniz, TAS'ı da, yani nasıl göreceksiniz başka resmi? Bütün haber ajansları takip edilir. Fakat böyle bir yönteme başvuruyorlar efendim. App Store, Google Play, bunlar Rusya'da Netflix uygulamasını da silmişler efendim. Ki Netflix 6 Mart'ta faaliyetlerini durdurmuştu. Uluslararası Çalışma Örgütü aynı şekilde Rusya ile işbirliğini askıya aldığını duyurdu. Amerikan müdahalelerinde bütün bunlara hiç rastlanmadı. Onlar da BM onayı olmayan büyük yıkım, insani kayıp ve yıkım yaratan ve insani nazifikasyon gibi insancıl temalı operasyonlarda, ama hiç böyle şeyler olmamıştı. Hakikaten çok çarpıcı bir çifte standart işletiliyor. Burada herkesin, her ülkenin tabii hassas bir takım noktaları var. Amerika'nın da var, Türkiye'nin de var, Rusya'nın da var. Ukrayna bildiğiniz gibi yaklaşık %25-30 ile ifade ediliyor. Son nüfus durumunu tam bilemediğim için temkinli olarak vermekle birlikte, nüfusun Rus asıllılar ve hiç azımsanmayacak Rusça konuşanlar yaşayan bir ülke olduğunu anımsamakta fayda var. O kadar acayip hikayeler ki, yani Ukrayna ordusu görüntü yayınlıyor. Kendi yayınladıkları görüntülerde kendi yoldaşlarının diyeyim maalesef cesetlerini göstererek Rus askerleri öldürdük diye biliyorlar. Orada Ukrayna ordusuna mensup olduğu anlaşılan işaretler görülebiliyor. Ya da Rusya ordusunun saldırıları nedeniyle zarar gören hayvanları gösteren görüntüler yayınlıyorlar. Bunlar başka yerlerde çekilmiş çıkıyor. Çok acayip bir şey. Efendim, Kanada'dan dikkat çekici bir protesto geldi. Kanadalı aktivist ve yazar Yves Engler, Dışişleri Bakanı Melanie Joly'yi bir programda yaptığı konuşmada protesto etmiş. Yazıklar olsun size, Ukrayna'yı araç olarak kullanmayı bırakın demiş. Böyle sesler de nadir de olsa çıkıyor. Aynı şekilde Sırp yönetmen Emir Kusturica, Russia Today'de Ukrayna'da yaşananları değerlendirmiş. Bu savaş aniden ortaya çıkmadığı, çok önce tohumlanmış bir şey. Bunun devamı demiş ve Soğuk Savaş sonrası Rusya'nın ortaklık tekliflerini reddeden Batı'daki Rusofobinin tavan yaptığına dikkat çekmiş. Renkli devrimlere vesaire, tabii Yugoslavya bunun ilk kurbanı olmuştu. NATO tarafından BM onaysız bir biçimde, uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Sırbistan, Yugoslavya bombalanmıştı efendim. Evet, bu arada temaslar devam ediyor. Siyaset, uluslararası siyaset cephesinde Vladimir Putin Emmanuel Macron'la Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü. Ki Macron Nisan seçimleriyle daha çok iştigal ediyor. Fransa tarafının inisiyatifiyle gerçekleştirilmiş bu görüşme. Şimdi tabii bu hafta AB zirvesi, NATO zirvesi, Avrupa. Birazdan Erman Çete ile konuşacağız. Avrupa'da hareketlilik var. Dmitri Peskov'un CNN International'da açıklamaları dikkat çekici. Hele de Batı medyası tümüyle karşı cepheyi sansürleyerek kararttığı için, biliyorsunuz ifade özgürlüğüne çok önem veriyorlar ama karşı cepheyi dinlemek istemiyorlar. Peskov'un CNN röportajı dikkat çekiciydi. Rusya askerlerinin sivil hedefleri vurmadığını söyledi. Her türlü kayıplardan kaçınmak isteyen Ukraynalılar olduğunu ve kendileriyle işbirliği yaptıklarını söyledi. Sivilleri hedef almaları Rusya askerlerinin yasak dedi. Operasyonla ilgili kimsenin endişelerimizi dinlemeyeceğine son ana kadar inanmak istemedik dedi. Minsk barış anlaşmaları uygulanmamıştı. Bunda direttiklerini, Normandiya sürecinde direttiklerini ama bunun yapılmadığını söyledi. NATO güçleriyle sahada herhangi bir biçimde temasın olması Rusya arasında düzeltilmesi zor sonuçlara yol açar uyarısı yaptı. G20 gibi platformlardan Rusya'nın çıkartılması için baskılar geldiğini söyledi ki Çin açıklaması var, birazdan aktaracağım bu konuda. Putin Ukraynalılara kızgın değil, Rusya'da kimse Ukraynalılara kızgın değil dedi. Kızgın oldukları Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi simgelerini taşıyanlar, onlara kızgınlar. Ukrayna'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Minsk anlaşmasını uygulatmayanlara kızgınlar dedi. Israrla Christian Amanpour Rusya'nın nükleer silah kullanıp kullanmamasını sorguladı. 1993'ten beri ilk kullanan olmama prensibi benimsenmiş durumda. Genel bir tutum bu. Nükleer caydırıcılık icabı takınılan bir tutum. Bu konuda da Dmitri Peskov ulusal konseptin tüm halkın erişimine açık olduğunu, bunun kullanılma koşullarının orada yer aldığını söylemiş ve ülkemiz için varoluşsal bir tehdit yoksa olmaz ama böyle bir tehdit varsa konseptimize uygun olarak kullanılabilir demiş. Yani bize ilk saldıran olmayacağız demiş açıkçası ama Christian Amanpour bir türlü tatmin olmadı. Ben videoyu izledim, Allah Allah daha ne istiyor diye düşündüm. Çünkü değişen bir durum olmadığını belirtmek lazım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Moskova Devlet Diplomasi Üniversitesi'nde harekatı değerlendirmiş. Bu yaşananlar Ukrayna ile ilgili değil, ABD'nin dünyaya hükmetme arzusu ile ilgili demiş. Eğer NATO barış gücü göndermeye kalkışırsa o da bir çatışma doğacağını doğrudan dile getirmiş. Arabuluculuk faaliyetlerine dikkat çekmiş ama zor ilerliyor demiş. Ayrıca Batı'nın zorluk çıkarttığını söylemiş. Rusya'nın büyük bir ülke olduğunu, varlıklarının dondurulmasına rağmen kendi kendine yetebileceğini söylemiş. Çin'le ilgili dikkat çekici cümleleri var. Batı demiş, uluslararası sistemin üzerinde oturduğu ana yapıyı aşındırıyor. Rusya ve Çin arasındaki umut verici işbirliğinin alanlarını listelememek imkansız oldu. Pek çok alanda işbirliği yapıyoruz. İki büyük güç dünyanın geleceği hakkında düşünmek durumunda ifadeleri olmuş Sergey Lavrov'un, onu da aktarayım efendim. Rusya'dan Amerika Büyükelçisi Anatoly Antonov'un açıklamaları da var. Ukrayna'ya Batı'nın sağladığı silahların önemli bir kısmının Naziler, haydutlar, teröristler ve suçluların eline geçtiğini dile getirmiş. Bu arada Rusya içerisinde daha liberal eğilimli Anatoly Chubais'in iklim özel temsilcisi atanmıştı kendisi ki Vladimir Putin devlet başkanı olmadan önce Kremlin'de görev almasının müsebbibi olarak Batı'da tanımlanıyordu. İstifa etmiş görevinden ve ülkeyi terk ettiği yolunda haberler var, o notu da aktarayım. Asıl Rusya'dan gelen kritik başlık tabii bugün devlet başkanı Vladimir Putin'in Rus doğalgaz devi Gazprom'un sözleşmelerinin rubleye çevrilmesi talimatını vermesi. Yani bu aslında Rusya gazının, doğal gazının sadece ruble ile satın alınacağı anlamına geliyor. Rubleyi de dolarla alacaklarsa nasıl olacak bu? Tabii ekonomistlere sormak gerekiyor. Merkez Bankası rezervlerini herhalde etkileyecek bir durum ortaya çıkacak. Öyle gözüküyor. Evet, şimdi Batı tarafına bakalım. Pentagon bu nükleer kuvvet kullanımı birdenbire Batı'da ortaya atıldı bu değişiklik olmamasına rağmen. Pentagon sözcüsü John Kirby bu konuda ABD tarafından karşı önlemler gerektirecek bir değişiklik görmediklerini söylemiş. İyi, güzel, çok sevindik doğrusunu söylemek gerekirse. Biden tabii Avrupa'nın yolunu tutmuş vaziyette, şu sıralar yolda galiba. Hem NATO zirvesine katılacak, Avrupalı müttefikleriyle buluşması var. Rusya'ya yeni yaptırımları duyuracak ki Wall Street Journal gazetesi Rusya Devlet Duması yani parlamentosun alt kanadında, parlamentonun 300'den fazla siyasetçiye yaptırım açıklayacağını duyurmuş durumda. Biden bu arada iş insanlarıyla görüşmüş, enteresan bu hakikaten ve orada onlarla konuşurken dikkat çekici lafları var, bunları da aktarmak istiyorum. Üst düzey askeri bir yetkili diyor bana, dedi ki yani 1900 yılı ile 1946 yılları arasında, iki dünya savaşını kastediyor, 60 milyon insan öldü. Sonra ama işte liberal bir düzen kurduk. Bunun sayesinde de uzun süre gayet cici cici yaşadı insanlık. Neredeyse hiç kaosa yaklaşmadık. Biraz abartmış yani, Amerika'nın müdahalede bulunduğu pek çok ülke kaosu yaşadı. Hala toparlayamadılar kendilerini. Velhasıl Biden demiş ki artık bir şeylerin değişme zamanı geldi. Dışarıda yeni bir dünya düzeni kurulacak ve biz buna öncülük etmeliyiz. Bunu yaparken özgür dünyanın kalanını birleştirmemiz gerekiyor. Yani neyi kastediyor diye insan düşünüyor tabii. İki savaşla bir rahata erdik. Dönem değişti. Şimdi yeni bir şeyleri değiştirme zamanı. Nasıl değiştirme zamanı diye bir soru düşüyor tabii insanın derhal aklına. Ama tabii Amerikalılar çok kaçınıyorlar Rusya ile çatışma konusundan. Söylem düzeyinde de şu an böyle bir retorik var. Moskova Büyükelçiliğini kapatma niyetinde olmadıklarını da duyurdular. Daha ziyade tabii başka kaynar kazanlar var. Bugün özellikle Polonya ile Rusya arasında bir büyükelçilerin çağrılması söz konusu oldu. 45 Rus diplomatı Polonya sınır dışı etme kararı aldı. Casuslukla itham ediyorlar. Rusya Dışişleri Bakanlığı da derhal Polonya elçisini çağırdı. Karşılıklı atışmalar var. Bu arada Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın dikkat çekici bir açıklaması da Rusya NATO kurucu senedinin ortadan kalktığını daha yüksek sesle söylememiz gerekiyor. Artık hiç kimse için bağlayıcı değil diyor. Ne şahane. Bu belge olsa ne olur, olmasa ne olur bu aşamadan sonra diye bir kendisine herhalde gazeteciler sormuşlardır. NATO zirvesi düzenleniyor. Olağanüstü liderler zirvesi bu. Tabii Zelenski de davet edildi. O da video konferans yöntemiyle katılacağı söyleniyor. Ondan da yine bir yandan işte müzakereler Rusya ile zor, tartışmalı devam ediyor açıklamaları var. Diğer yandan Putin'e görüşmeye hazırım ama başarısız olursa 3. Dünya Savaşı çıkar açıklamaları var. Ben yine anlam veremiyorum ne dediğini, bir türlü çözemiyorum ne demek istediğini çözemiyorum. Ama burada tabii ABD ve NATO'nun garantörlüğüne atıf yapıyor. Yani bir şey olursa siz bizim garantörümüz olun demeye atıf yapıyor herhalde. Onun için kastediyor bunu. Aynı şekilde bu tabii ki Beyaz Saray sözcüsüne sorulmuş. O da tam değerlendirme yapamıyorum, o da demiş benim gibi, o da değerlendirme yapamamış. Ama yani Zelenski'nin karar alma kabiliyetini destekliyoruz. Elbette müzakerenin veçesine müdahil olmamız gerekebilir. Şimdi tabii birileri arkasında Zelenski'nin Amerika'nın olduğunu söylüyor. Çok da bağımsız tabii, bir de neonazi unsurların esiri olduğu, rehinesi olduğu iddiaları da eksik değil. Farklı farklı açıklamalar yapıyor. Evet, bugün Avrupa Birliği tabii Ukrayna ile gizli bilgi sağlanmasını öngören bir anlaşmayı da onaylamış. Bu da dikkat çekici. Uydu görüntüleri, gizli bilgi dedikleri işte uydu görüntülerini herhalde orduya iletmekten bahsediyorlar. Genel olarak Almanya şansölyesi Moskova ile Kiev arasında daha geniş müzakerelere ihtiyaç var. Bu şu anki formatın ötesine geçmeli açıklaması yaptı. Almanya Savunma Bakanı ise NATO müdahale etmeyecek, uçuş yasak bölgede kurmayacağız dedi. Avrupa özellikle sosyal demokrat kanadı Almanya'da bu işleri frenlemeye çalışıyor gibi gözüküyor ama en Alman hükümetinin en militarist unsuru olan Yeşillerden Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock eski Doğu Alman ordusunun envanterlerinde bulunan Strela füzelerini Ukrayna'ya yolladık, yolda gidiyorlar açıklaması yaptı. Tabii bir de işin Almanya'ya enerji boyutları var ki yine Yeşillerden Ekonomi Bakanı Robert Habeck açıklama yaptı. Eğer Rusya'dan gaz tedariki kesintiye uğrar, başka da kaynak bulamazsak önümüzdeki kış Almanya'nın evleri ısınamaz, sanayinin ihtiyacı karşılanamaz demişti. Ben de size aktarmıştım. Dolayısıyla petrol ve enerji konusunda Rusya'ya yaptırım uygulayamaz pozisyondalar ki Putin'in ruble ile satış açıklaması tabii işleri nasıl değiştirecek beraber göreceğiz. Bunlar bu açıklamanın öncesinde gelmişti. Yaptırımlar uyguluyorlar ama enerjiye çok fazla giremiyorlar efendim. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ise sığınmacılarla ilgili açıklamaları var. Ukrayna'dan gelenler bir an önce ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Yardım edeceğiz biz tabii ama dönsünler, ana vatanlarını inşa etsinler. Türkiye'deki söylemlerin benzeri Danimarka'dan gelmiş. Şimdi tabii yaptırımlarla ilgili pek çok şey var. Beyaz Saray Sözcüsü'ne sorulmuş. Bizim dahlimiz yok vallahi, batılı şirketler, bizim şirketlerimiz kendi inisiyatifleriyle yaptı bunları gibi bir açıklama yapmıştık. Komik geldi bana biraz aslında. Fransız petrol gaz devi Total Enerji faaliyetlerini kademeli olarak askıya alacağını duyurdu. Alman Siemens firması ise demir yollarıyla yaptığı Rusya demir yollarıyla elektrikli hızlı tren tedariki anlaşmasını askıya almış efendim. Tabii Rusya'dan hemen yerinizi başkaları alır. Acaba Çin'i mi kastediyor? Böyle bir uyarı gelmiş. Almanya'da Hristiyan Demokrat vekiller de Rus iş insanlarına ait villalara el koyup Ukraynalı sığınmacılara verelim demiş. Çok şahane, tam bir ganimet kültürü orta çağa geri dönmüş durumdayız. Kapitalizm açısından söylüyorum, bana göre hava hoş. Yani villalara el koyabilirler tabii ama sonuçta bu mantık aslında kendilerinin üzerinde oturduğu o mantığa biraz aykırı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor doğal olarak NATO Liderler Zirvesi'ne. Dün Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ağırlamıştı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'yi yere göğe koyduramadı diyebiliriz efendim. Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Kilit rol oynuyor dedi. Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. Rusya Ukrayna ile açık hattı olan nadir ülkelerden birisi Türkiye. Arabuluculukta Türkiye'yi destekliyoruz dedi. Çok böyle vurgular yaptığını gördük. Erdoğan da diplomasiyi tek çıkış yolu olarak görüyoruz. Samimi girişimlerimizi devam ettireceğiz dedi. Tabii ikili ilişkiler, gümrük birliği, Türkiye'nin belki Avrupa ile ilişkileri bu sayede jeopolitik önemi ve diplomasi sayesinde artacak gibi de gözüküyor. Bir yandan Ankara'nın gözü Mariupol'deki sivillerin çıkartılmasında olsa gerek. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu konuda açıklamaları var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le Zelenski'yi bir araya getirme girişimlerine dikkat çekmiş. Türkiye'nin 3 kıtada etki gösterdiğini söylemiş. Özne haline geldiğini söylemiş Hulusi Akar efendim. Evet, Dışişleri Bakanı da bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Bu konuyu da Orta Doğu'ya çok bakamıyoruz ama daha detaylı yine önümüzdeki günlerde bakmaya çalışacağım. Çavuşoğlu davete icabet olarak ziyaret etmişti. Büyükelçiler diplomatik misyon temsilcileri forumunda hatta onlara hitap etti. Bu konuda bugün bir tweet de atmış kendisi. Birlikte çalışma iradesini vurgulayan ilişkileri, yani batı nezdindeki pozisyonunu Rusya-Ukrayna krizindeki arabuluculukla pekiştirirken aynı zamanda da Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan henüz eklenmedi bunlara ama tam olarak hattında hamleler yaptığını görüyoruz. Evet ve Asya'dan birkaç başlık. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret ediyor efendim. Dikkat çekici bu, özellikle Ukrayna harekatından sonra. Hem ikili ilişkiler hem küresel durum konuşulacak. Amerikalıların da gözü Hindistan'da, çünkü Rusya ile petrol anlaşması yapacağı söyleniyor Hindistan'ın. Hindistan'la savunma işbirliği orada Çin'e yönelik kurmaya çalıştığı paktlara Hindistan'ı tam manasıyla bir eklemleme, bir yerinden emin olma çabaları var Amerika'nın. Bir yandan G20'den Rusya'yı çıkartmaya çalışıyor Amerikan yönetimi ama Çin dışişlerinden açıklama geldi bu konuda. Rusya bu grubun önemli bir parçası. Hiçbir G20 üyesinin başka bir üye devlet tarafından def edilmeye, ihraç edilmeye hakkı yoktur şeklinde bir açıklama yaptı. Yıl sonunda Endonezya'da bir zirve olacak. Rusya lideri de o zirveye gidecek deniliyordu. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz efendim. Evet, şimdi artık konuğuma bağlanabiliriz arkadaşlar. Arayabildik mi Erman Çetey'i? Tamam. Konuğumu bağlayacaklar şimdi. Avrupa'nın konumunu konuşacağız. Özellikle Avrupa'da aslında transatlantik hattında belki ikiye ayırarak bakmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri ve Brexit sonrası Britanya, Boris Johnson yönetimi daha aktif bir biçimde Ukrayna'nın silahlandırılması, söylemler çok daha keskin, hepimizin dikkatini çeken söylemler. Buna karşılık Almanya her ne kadar iç kamuoyunda hakikaten tam bir medyasında karartma eşliğinde ve yeşillerin başını çektiği bir Ukrayna'yı silaha boğma kampanyası düzenlese de Sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz biraz daha dizginleyici, hani bu işin sonu nereye varacak kaygılarını yansıtan bir tutumu olduğunu görüyoruz. Dikkatimizi çekiyor bu. Evet, telefon hattımın diğer ucunda Erman Çete var, gazeteci yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Erman Çete. Şimdi ben tabii kriz gündemini aktarmaya çalışıyorum. Hem küresel siyasete etkileri, hem ekonomiye, hem sahadan haberler var dikkat çekici. Bu hafta da çok kalabalık bir hafta. Biden Avrupa'ya geliyor. Avrupalı ortaklarıyla buluşacak. NATO zirvesi, Avrupa Birliği zirvesi, Ukrayna'ya yardım çabaları vesaire. Transatlantik hattında Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin Biden yönetiminin Avrupalı müttefiklerle tam manasıyla aynı resme koyduğu değerlendirmeleri yapılmıştı öncelikle. Böyle mi hakikaten, ne dersiniz? Burada ayrımlar var mı? Avrupa'nın hareket tarzı nasıl yorumlanmalı?
Ya, özellikle aslında son 10-15 yılı düşündüğümüzde Almanya'nın başını çektiği Avrupa Birliği'ne odaklanıp bakarsak eğer, özellikle enerji bağlamında Avrupa Birliği ve özellikle Almanya'nın Rusya ile olan bağlantısı çok fazla gelişmeye başlamıştı. Yani az önce söylediğiniz Sosyal Demokrat Parti biraz daha dengeli davranıyor gibi görünüyor. Hakikaten de Sosyal Demokratların önemli isimlerinden, örneğin eski şansölyelerden Schröder, Rusya'nın adamı olarak biliniyor, biliniyordu Almanya'nın içerisinde. Hatta Rusya'nın bazı kamu tekerlerinde yönetici olarak görev yaptığını da biliyorduk. Öte yandan bu aynı zamanda bahsettiğimiz süreç, yani bu 2000'li yıllardan bugüne kadar gelen süreci kastediyorum. Ukrayna Savaşı'nın başlangıcına kadar gelen süreci kastediyorum. Sanki bir nebze Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği emperyalist düzenden göreli olarak bağımsızlaşmaya başladığını, ya da başladı demek biraz abartı olur ama en azından buna gayret ettiğini ne yönelik bazı işaretler vardı. İşte örneğin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun beyin ölümünü ilan etmesi ve sonrasında işte Avrupa'nın kendi ordusuna sahip olması gerektiğini savunması gibi bir dizi gerekçeyle Avrupa'nın ABD ve bir yandan da aslında Büyük Britanya'nın bulunduğu eksene karşı daha bağımsız politikalar izlediği, işte Rusya'yla daha iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı vesaire gibi şeyler söylüyordu. Ama savaş başladığı andan itibaren sizin de söylediğiniz gibi bir karartma, tam boy bir karartma ile, hatta Almanya'daki sermaye gruplarının çıkarlarının da hilafına Rusya ile bütün ilişkilerin kesildiği, sadece ekonomik bağlamda değil, özellikle daha geriye doğru giderek Sovyetler Birliği'ni de içinde barındıran kültürel alanda, işte uzay alanında, spor alanında, hayatın neredeyse bütün kesimlerini kapsayan bir alanda müthiş bir anti-Rus propaganda başladı ve Avrupa ile Rusya arasındaki bu bağı Amerika Birleşik Devletleri kesti. Şimdi ilk bakışta böyle görünüyor ve böyle devam ediyor ama bütün Avrupa'nın herhalde tek blok halinde hareket ettiğini düşünemeyiz. Bunu yaptırımlar hususundaki tartışmalarda da gördük. İşte İtalya'nın bazı ürünlerde yaptırımlara dahil olmak istememesi, Belçika'nın hakeza öyle. İşte Viktor Orban yönetimindeki Macaristan'ın bir NATO barış gücü planına üst perdeden karşı çıkması, enerji bağımlılığının altını çizip Rusya ile ilişkileri devam ettirmek istemesi gibi bir dizi kılçık diyebileceğimiz bu stratejide unsur vardı. İşte keza Sırbistan'ın Avrupa'da Rusya karşıtı eksene dahil olmaması, NATO'ya üst perdeden karşı çıkması gibi bazı örneklerle karşılaştık. Eğer böyle devam ederse, şimdi bu kışı belki Avrupa atlatabilir, enerji bağlamında söylüyorum. Ama öbür kışa kadar Rusya ile olan ilişkiler düzelmezse ve enerji yollarında çok radikal bir değişiklik sağlanmazsa Avrupa içerisindeki homurtuların daha fazla artacağını, üstelik bir halk baskısıyla da karşılaşabileceklerini, çünkü enflasyon artışı, enerji bağımlılığında Rusya'ya bağımlılığı çözülememiş olması, bu sadece enerji bağlamında söylemiyorum bunu. Rusya aynı zamanda Ukrayna dahil olmak üzere çok büyük bir tahıl ihracatçısı, çok büyük bir gübre ihracatçısı ve bunlar
Avrupa'da... Değerli materyaller var, mineraller var tabii, bir de Alman sanayinin kullandığı değil mi? Onlar da eksik
değil. Doğru. Hem Alman sanayi hem Hollanda için de önemli. Hollanda gübresinin çok büyük kısmını Rusya'dan alıyor. Rusya çok büyük bir gübre ihracatçısı. Avrupa'nın gıda tedariği açısından da büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceğine dair bazı şeyler görüyoruz. Tabii sadece Avrupa'da değil. Mesela gıda tedariği açısından bakarsak işte Afrika, Kuzey Afrika, Orta Doğu gibi yerler, bölgelerde de gıda tedariğinde çok büyük sıkışmalar yaşanacağını görüyoruz. Mısır, Sahra Altı, Avrupa, Afrika ülkeleri, bunlar Ukrayna ve Rusya'ya tarımsal girdi, tarım ithalatı bakımından çok bağımlı ülkeler ve muhtemelen gıda enflasyonunun artmasıyla birlikte gelir kalemlerinin çok büyük bir kısmını gıda ürünlerine harcamaya başlayacak bahsettiğimiz ülkeler ve özellikle dünyadaki istikrarın zaten pamuk ipliğine bağlı olduğu bir dönemden geçiyorduk. Şimdi bir kez daha fazlasıyla karşı karşıya kalacağız ve bu ABD, ya Biden yönetimindeki ABD'nin biz geri döndük, Trump gibi değiliz, dünyayı tekrar eski haline yoluna koyacağız meselesinde bir dizi karanlık tabloyu da birlikte getiriyor ABD stratejisi açısından.
Evet. Bir de tabii bugün gördünüz mü bilmiyorum, ben tabii yayına hazırlanırken gördüm. Putin'in Gazprom sözleşmelerinin rubleye çevrilmesi, yani rubleyle satılması talimatı var. Bu da enteresan bir gelişme olacak herhalde bu enerji denkleminde. Peki Britanya'nın konumu burada. Yani Brexit'ten sonra tabii çok tartışıldı. Boris Johnson çok da pandemi sürecinde çok da yıpranmış bir başbakan. Enerji fiyatları çok artmış durumda Britanya'da. Ciddi toplumsal huzursuzluk var. Aslında biz hep Türkiye'yi konuşuyoruz ama bütün faturalar feci durumda. Yani Batı toplumunda zaten pandemiden çıkışta bir ekonomik enflasyon artışı, enerji fiyatlarının, benzin fiyatlarındaki yükseklik, aslında bütün dünyada gözlenen bir eğilim. Yönetilmesi ayrı dava, Türkiye tarafından nasıl yönetildi ama... Britanya bu krizde nerede duruyor? Ukrayna'nın belki Almanya'dan da ya da Avrupa'nın geri kalanından da daha sıkı destekçisi, yabancı savaşçılar arasında çok sayıda giden olduğu anlaşılıyor. Britanya'nın pozisyonuna nasıl değerlendirmek lazım bu resimde?
Britanya tamamen Ukrayna meselesinde ateşe benzin döken en birinci ülkelerden birisi. Yani ABD'nin de ötesinde gerek medyası gerek devlet aygıtıyla ateşe benzin düşüyor, ama daha öncesinde, yani 2014'te başlayan süreç ve sonrası için düşündüğümüzde de örneğin serbest ticaret anlaşmaları imzalandı Ukrayna ile Brexit'ten sonra, silah tedariği, yani milyarlarca sterlin silah tedarik etme anlaşmaları imzalandı. Yani Türkiye ile birlikte Ukrayna'nın en büyük silah tedarikçilerinden bir tanesi Büyük Britanya oldu. Bunun yanı sıra özellikle Doğu Avrupa hattında, yani Baltık'tan Ukrayna'ya, Karadeniz'e kadar uzanan hatta Britanya hükümetinin muazzam bir anti-Rus enformasyon ağı kurduğuna dair bir dizi belge yayınlandı. Yani 2015 yılından bu yana bu hatta özellikle medya çalışmaları bağlamında 10 milyarlarca sterlin para harcadılar Rusya karşıtı enformasyon sağlayabilmek için. Özellikle Ukrayna'nın, işte Kırım'ın ilhakından sonra Ukrayna'daki askerlerin eğitimi meselesinde Britanya çok büyük rol oynadı. Yanı sıra geçen yazda hatırlayacak olursak aslında savaşın eşiğine gelmişti Rusya ile Britanya. Çünkü işte Britanya'nın savaş gemileri Kırım'a, Rusya karasularına yaklaştığına ve Rusya'nın uyarı ateşi açtığına dair bir vaka yaşanmıştı hatırlarsanız. Bu Britanya'nın pozisyonu özellikle Brexit'ten sonra işte Global Britain, küresel Britanya olarak nitelendirilen bir dış politika izlemeye başladı Britanya. Yani bir süper güç olmadığını kabul eden ama bölgesel gücüyle birlikte dünya politikasında söz sahibi olan bir ülke olarak tekrar konumlandırmaya başladılar. Yani az önce bahsettiğim Avrupa Birliği'nin ABD eksenli uluslararası siyaset tasarımından bağımsızlaşmaya çalıştığı hikayesinin bir başka boyutunda da Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği, yani Almanya ve Fransa merkezli Avrupa Birliği'nin kendisine ayak bağı oluşturduğuna dair en azından Brexit propagandasının bir kısmında bu yatıyordu. AB'nin pranga oluşturan bağlarından, ayak bağlarından kurtulmak gibi bir dertleri vardı. Bu küresel Britanya stratejisinde de Rusya'nın çevrelenmesi ve işte Britanya'nın Karadeniz üzerinden İç Asya'ya uzanması, oradaki pazarlara uzanması, Hindistan, Pakistan vesaire gibi bağlara uzanması çok kritik bir önem taşıyor. Bu bağlamda tersinden şeyi de düşünebiliriz. Yani Türkiye'nin nasıl yönetip yönetmediğinden bağımsız olarak ya da buna bağlı olarak daha doğrusu 15 Temmuz'dan beri Türkiye'nin en büyük destekçilerinden birinin Britanya olduğunu hatırlatmak isterim. Yani bu Baltık'tan Karadeniz'e kadar uzanan hatta özellikle Polonya'ya yönelik, Baltık ülkelerine yönelik, Ukrayna'ya yönelik İngiltere desteği, bir yandan da Türkiye'ye yönelik destek, aynı zamanda Kafkasya, Gürcistan ve Azerbaycan'a yönelik destek de bütünleşiyor. Yani Baltık'tan Kafkasya'ya uzanan bir bütünlükli stratejisi var aslında Britanya'nın.
Hatta yeniden emperyalist konuma ulaşmak istiyor diye değerlendirmeler de gördüm ben. Eski Amerika'ya devrettiğini geri almak bağlamında, tabii biraz abartı mıdır bilemiyorum ama böyle değerlendirmelerde görmüştüm.
Daha ihtiyatlı ve mütevazi bir rol diyelim, ama dediğim gibi bir süper güç olmamayı kabul etmekle birlikte kendi gücünü Avrupa Birliği içerisinde yeterince değerlendiremediğine dair bir görüşü vardı Brexit savunucuların bir kısmının. Şu anda bunu Rusya'ya karşı gösterme hedefinde oldukları görülüyor.
Evet. Peki bunun bütün bu sürecin Avrupa'ya etkisini de tabii daha tartışacak çok zaman var. Nereye gittiğini de tam bilemiyoruz. Sahayı da o kadar karartma var ki iki tarafa birden doğru düzgün bakıp okumak da çok mümkün değil, ama kimileri Avrupa Birliği'nin çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını, hatta bölünme, parçalanma, Doğu Avrupa'nın tamamen başka bir şeye girmesi, böyle değerlendirmeler de yapıyorlar. Yani tabii Avrupa projesi henüz bu bağlamda, tabii ki geçmişi de var Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak, ama yani daha bir işte barış Avrupa'sı iddiası diyelim 21. yüzyılda çökebilir de deniliyor. Böyle bir etkisi olabilir mi sizce? Ne dersiniz?
Tabii şimdi bu bana şeyi andırıyor biraz. Özellikle Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Ukraynalı mülteciler üzerinden yükselen bir ırkçı tema vardı hatırlarsanız. Yani evet. Suriye ve Afganlar, Iraklılar, onlar Müslüman, tırnak içinde bunlar esmer çocuklar ama Ukraynalılar daha bize benziyor gibi biraz karikatürize edebileceğimiz, ama karikatürize etmenin ötesinde gerçekten böyle düşünüyorlar.
Evet.
Böyle bu durum bana Birinci Dünya Savaşı ile şok olan Avrupalı aydınları hatırlatıyor biraz. Yani onlar da Birinci Dünya Savaşı'nın öncesindeki dünyanın aslında Avrupa için çok güzel olduğunu, çok uyumlu bir işte liberal bir gelişim stratejisi içerisinde hayatın nimetlerinden faydalandıklarını düşünüyorlardı ve Birinci Dünya Savaşı'nın büyük kan gölü ile birlikte bu nasıl olur, Avrupa'da bu nasıl yaşanır filan gibi tepkiler göstermeye başlamışlardı. Ama oysa biliyoruz ki biz yine aynı dönemde, o Birinci Dünya Savaşı öncesi döneminde, Afrika'dan Çin'e, efendime söyleyeyim Hindistan'dan işte Pasifik'te Amerika'nın yaptıklarına kadar Avrupalı olmayan halkların derdi asla bitmemişti. Büyük soykırımlar, katliamlar vesaire o zaman da yaşanıyordu Avrupa dışındaki coğrafyada. Avrupa'nın içinde de işte Çarlık Rusya'sında Yahudilere yönelik pogromlar yaşanıyordu örneğin. Ya da Balkanlar'da Balkan savaşları vesaire. Bunların hepsi Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'nın içerisinde de yaşanan şeylerdi aynı zamanda. Avrupalılar da örneğin NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması, parçalaması vesaire. Yani bunların hiçbiri yaşanmamış gibi düşünüyorlar aynı zamanda. Bunun bir bellek silme operasyonu olduğunu düşünüyorum ben. Yani
evet, sanki evet, evet.
20. yüzyıl hiç yaşanmamış ya da 20. yüzyılı bırakalım, son 30 yıl hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar ve yani bu Rus kültürüne ait, Rus sporcularına ait şeylerin silinmesi, bunda geriye dönük bir antikomünist hisleri olduğunu da düşünebiliriz. Örneğin bugün Almanya'da Hristiyan Demokratların Berlin'deki Ernst Thälmann heykelini yıkma önerisi vermeleri. Yani Ernst Thälmann Almanya Komünist Partisi'nin lideriydi ve evet. Naziler tarafından katletmişti. Şimdi bunun Rusya'yla ne ilgisi var? Ama Sovyetler Birliği'ni destekleyen bir adam olduğu için Naziler tarafından katledilmiş olmasına rağmen işte Rusya'nın bugün Ukrayna'daki savaşı gerçek göstererek bu anıtın kaldırılması isteniyor. Yani ne faydası olacak ki aslında bir açıdan baktığımızda Alman bir Alman partisine ya da Alman devletine nasıl bir faydası olacak bunun diye düşündüğümüz zaman çok irrasyonel bir mesele.
Ama Erman Çete, şimdi tabii şöyle şeyler de var. Ben Avrupa medyasını dehşetle izliyorum. Yani Ukrayna'yı 1990'ların sonundan beri takip etmeye çalışan bir gazeteci olarak söylüyorum. Büyük kömür grevlerinden bu yana ve 2000'lerin başından özellikle tabii ki neredeyse Ukrayna'da neonaziler yokmuş gibi bir kendilerinin yazdığı, çizdiği şeyler şurada 2-3 sene öncesine kadar. Sanki nazizmi silme gibi bir, yani Sovyetler Birliği ile ilgili bu antikomünist hisleri bir tarafa, belki daha tehlikelisi bu bağlamda. Çok liberal olmalarına rağmen bir anda bildiğimiz Stepan Bandera'nın takipçisi olduklarını inkar etmeyen, kendileri söyleyen, ideolojik olarak da çok acayip bir ırkçılığı temsil eden gruplar destekleniyor, sanki yumuşatılarak veriliyor, kahramanlar söylemiyle veriliyor. Burada bir nazizmi, hani Rusya'nın çünkü hedeflerinden biri de o ya Ukrayna operasyonunda, yani onlar öyle hissediyorlar, yaşıyorlar ve dile getiriyorlar, hem liderlik hem halk arasında, biz ne kadar yakıştıramasak bile nazizmin övülmesine engel olunması, bu şeylerde de var, müzakere şeylerinde de var. Şimdi burada Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın Nazi geçmişini de temizleme gibi bir yan hedefi mi var burada? Nasıl olabilir böyle bir şey?
Ya kesinlikle öyle. Daha ilerisinde başka bir şey de söylenebilir. Yani Avrupa medyasının hayır, Ukrayna'da Naziler yoktan, yani evet var ama belki de Naziler o kadar da kötü bir şey değildir'e gelmeleri bir hafta sürdü. İkisi arasında fark var. Şimdi şey diye düşünüyorduk biz. Ulan 2017'de sen yazmışsın işte Batı medyasının tercih olarak işte Ukrayna'da Azov Tugay'ı neonazidir. İşte ya da başka örneklerde ABD'de belgeli evraklarıyla birlikte biz bu adamlara destek veriyoruz ama bakın bu adamlar faşist, Nazi, açıktan Nazilik yapıyorlar diyorlardı. Şimdi bunları silmediler aslında. Arşivlerinde duruyor bu. Dediğim gibi ilk hafta bunu reddettiler belki. Nazi yok dediler. İşte Zelenski Yahudi, nasıl Nazileri destekleyebilir vesaire dediler ama ikinci haftadan itibaren gerçekten Nazilik o kadar da kötü bir şey değildir belki. Yani bunlar Sovyetler Birliği'ne karşı savaştılar zamanında. İşte Banderistler ya da sadece Banderistler. Evet. Bütün Doğu Avrupa'daki, yani Baltık ülkelerinden tutun da Polonya'ya kadar çok yaygın bir antikomünist Nazi sevdalısı şey var. Bir taban var aynı zamanda. Rus düşmanlığıyla birleşip o noktaya geldiler. Yani burada şunun payını bence göz ardı etmememiz lazım. Az önce Avrupa'nın içerisinde başka bir durumla karşı karşıya kalabiliriz demiştim. Yani bir süre daha böyle devam ederse o birleşik ABD'nin stratejisine sarılmak zorunda kalan Avrupa'nın bir süre sonra çatlamaya başlayabileceğinizi bilebiliriz demiştik. Bana sorarsanız Nazi övgüsü antikomünizmle ve Sovyet, Rus Sovyet düşmanlığıyla el ele giden Nazi övgüsü, Nazizm övgüsü aynı zamanda Avrupa'da olası bir halk kıpırdanmasının üzerinde duran da bir kılıç olarak kullanılıyor demeye çalışıyorum. Yani devlet aygıtının aynı zamanda bir kültürel antikomünist hisleriyle birlikte mızrağının sivriltilip bunu aynı zamanda Avrupa halklarına karşı kullanabileceklerini de düşünüyorum.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Ermen Çete. Hakikaten bu konuları daha detaylı tartışmakta fayda var. Çok tehlikeli çünkü ırkçılık şeklinde açık bir biçimde tezahür de ediyor. Ya da şöyle diyelim, bundan bir ay önce, iki ay önce pek çok insanın Allah Allah diyeceği bir takım şeyler jet hızıyla yaşanıyor. Işık hızıyla böyle bir noktaya gelinmesi hakikaten Pandora'nın kutusundan ne çıktı diye bize sorduruyor. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Gözlerim, iyi yayınlar.
Evet, hakikaten söyleşiyi de bölmek istemedim. Çok önemli noktalara işaret ediyordu. Birkaç notum daha vardı. Onları hemen çok kısa sürede bir dakika daha aktarayım. IMF Dünya Ekonomisi 2022'de jeopolitik olayların etkisi olacak ama büyümeye devam edecek diye öngördü. Fakat yani oturup biraz makroekonomik baktığınız zaman Bloomberg'de emtia piyasalarında sıkıntı olduğu, likidite düşüklüğü olduğu, efendim vahşi fiyat dalgalanmaları, kilit emtialardan çıkış olduğu, tabii petrol, gaz, buğday, İşte nadir materyaller, bunlarla ilgili tartışmalar sürüyor gidiyor. İşin bu kısmına da odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusu, Amerika'nın Irak işgalindeki savaş suçları, hiçbirinin hesabını vermediler hatırlayalım, dahil olmak üzere pek çok katliamını herkese, hepimizin gözleri önüne seren Julian Assange, Belmarsh hapishanesinde Britanya'da bugün nişanlısıyla Stella Morris'le evleniyor, dünya evine giriyorlar. 175 yıl bu suçları ifşa ettiği için hapis cezasıyla karşı karşıya. Anglo-Sakson adaleti hiç de özgürlükçü çalışmadı, gerçek çıkarlara dokununca. Julian Assange örneğinden görüyoruz, casusluk yasasıyla yargıladılar kendisini. Hiç olmazsa evleniyorlar, kutlayalım biz de buradan gazetecilik adına. Kendisini yıllardır dijital gazeteciliğin öncüsü olarak takip etmeye çalıştık. Afganistan'da son olarak Taliban yönetimi 7 ay sonra ilk kez kız liselerini açmış ama saatler sonra yeniden kapatılacağını duyurmuş. İslam hukuku ve Afgan kültürüne uygun bir plan hazırlanana kadar kız okullarının kapalı kalacağını belirtmişler efendim. Maalesef böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yarın Eksen'de görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. How many roads must a man walk down before you call him a man? Many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is before it's washed to the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.